Ayrım 26, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 253. 1885, Lima. Sorun tepedekiler diyor Manuel González Prada. Peru bir avuç ayrıcalıklı kişinin baskısı altında inlemekte. Bu adamlar kalıntılarımızdan bir dirhemcik altın çıkarabilseler bizi şeker fabrikalarında öğütür, imbikten geçirir, eritme fırınlarında kömür gibi yakarlardı. Lanetlenmiş topraklar gibi bu adamlar. Tohumları emip suyu içiyorlar ama asla meyve vermiyorlar. Şili Savaşı'nda guano ve nitrat yataklarını savunacak cesareti bile göstermeyerek korkaklıklarını kanıtladılar. Hiçbir ulusun başına gelmedik biçimde aşağılandık, çiğnendik, kana bulandık. Ama bu savaş bize hiçbir şey öğretmedi, kötü alışkanlıklarımızın hiçbirini gidermedi. 1885 Mexico City. Her şey herkesindir, diyor Teodo Flores, üç savaşta kahramanlık göstermiş Mixtec Kızıldırlısı. Tekrar edin bunu. Oğulları da yineliyorlar, her şey herkesindir. Teodoro Flores, Meksika'yı Kuzey Amerikalılara, muhafazakarlara ve Fransızlara karşı savunmuştur. Başkan Juarez ona ödül olarak üç verimli çiftlik bağışladı. Flores bağışı kabul etmedi. Toprak, su, orman, ev, sığır, hasat, herkesin, tekrar edin bunu. Oğulları onun sözlerini yineliyorlar. Göğe açık duran dam pislik ve kızartma kokusuna yine de pek geçit vermiyor. İçerisi hemen hemen sessiz. İnsan burada hava alıp konuşabilir. Oysa aşağıdaki patioda bir takım erkekler kadın yüzünden bıçak çekiyorlar. Adamın biri yüksek sesle Meryem Ana'ya sesleniyor. Köpekler ölüm habercisiymiş gibi uluyorlar. Sierra'yı anlat bize diyor en küçük oğul. Baba da Teotitlan del Camino'da insanların nasıl yaşadıklarını anlatıyor. Orada çalışabilenler çalışır ve herkesin gereksinmesi karşılanır. Hiç kimsenin gereksediğinden fazlasını almasına izin verilmez. Bu ciddi bir suçtur. Sierra'larda suçlar sessizlik, hor görme ve dışlama yoluyla cezalandırılır. Buralara eskiden bilinmeyen bir şey olan hapishaneyi Başkan Juarez getirdi. Juarez yargıçlar ve tapu senetleri getirerek ortak toprakların bölüşülmesini buyurdu. Ama biz onun verdiği kağıt parçalarını umursamadık. Teodoro Flores İspanyol dilini öğrendiğinde 15 yaşındaydı. Şimdi oğullarının Kızılderilileri okumuş adamların oyunlarından korumak için avukat çıkmalarını istiyor. Bu amaçla başkente bu şamatası kulakları sağır eden domuz ahırına getirdi onları. Kabadayılarla dilenciler arasından sıyrılıp kendi yollarını çizebilsinler diye. Tanrı'nın yarattığıyla insanların yarattıkları. Her şey herkesindir. Tekrar edin bunu. Her Tanrı'nın gecesi çocukları uykudan gözleri kapanana değin onu dinliyorlar. Hepimiz eşit doğarız çırılçıplak. Hepimiz kardeşiz. Tekrar edin bunu. 1885 Colon, Preston. Colon kenti 30 yıl önce dünyaya geldi. Panama'yı denizden denize kat eden demir yoluna bir son durak gerektiği için. Kent Karayip kıyısındaki bataklıklardan doğdu. Kaliforniya altınının peşinden akın eden serüvencilere ateşli hastalıklarla sivrisinekler, külüstür otellerle kumarhaneler ve genel evler sunuyordu. Rayların bakımını yapıp salgınlardan ve üzgünlükten ölüp giden Çinli işçilere de sefil izbeler. Bu yıl Colon yandı. Yangın ahşap kemerleri, evleri, pazar yerlerini yuttu ve suç Pedro Preston'a yüklendi. Preston öğretmen ve bilim adamı, hemen hemen kara derili, her zaman melon şapkalı, o çamur yollarda her zaman tığ teber giyimli bir halk ayaklanmasına öncülük etmişti. 1000 US deniz piyadesi Panama topraklarında eyleme geçti. Sözüm ona demir yolunu ve daha başka US yatırımlarını korumak amacıyla. Aşağılanmış halkı bedeniyle, canı ve melon şapkasıyla savunmuş olan Preston dar ağacında sallanıyor. 1886, Çivilkoy, Sirk. Gün ağarırken Çivilkoy'un ağaçlık yollarındaki sislerden bir sirk arabası sıyrılıyor. Öğlen sonrasında çadırın üstünde renk renk bayraklar dalgalanmaya başlamıştır. Kent sokaklarında coşkulu bir geçit resmi. Podesta kardeşlerin atlı, jimnastikli ve cambazlı gösterileriyle Kreole Dramatik Kumpanyası'nda bir Japon hokkabaz, konuşan bir köpek, terbiye edilmiş kumrular, ileri zekalı bir çocuk ve 4 soytarı bulunuyor. Programa bakılırsa Arlekin 88. Peppino ve Trapez takımı Londra, Paris, Viyana, Philadelphia ve Roma'da seyircilerin beğenisini kazanmıştır. Ama sirkin en gözde sunucusu Juan Moreira'dır. Arjantin tarihindeki ilk kreole draması, bir goşonun subaylarla yargıçların, kaymakam ve bakkalların elinden çektiklerini konu alan, bıçaklı ve şiirli düello sahneleri sergileyen bir pandomim. 1886 Atlanta, Coca-Cola. Eczacı John Pemberton ürettiği sevda şurupları ve kellik ilaçlarıyla ufak çapta ün yapmıştır. Şimdi de baş ağrılarını kesip mide bulantısını yatıştıran bir ilaç yapıyor. Bu yeni ürün Ant dağlarından getirtilen koka yapraklarıyla Afrika'dan gelen uyarıcı nitelikteki kola fındıklarından yapılma bir baza dayanıyor. Su, şeker, karamel ve bir takım gizli maddeler de formülü tamamlıyor. Pemberton icadını çok geçmeden 2300 dolara satacaktır. Formülünün etkin bir deva olduğuna inanmıştır. Bir falcı çıkıp da ona bir dahaki 100 yılın simgesini yaratmış olduğunu açıklasa, Pemberton gururdan değil de kahkahadan çatlardı hiç kuşkusuz. 1887 Chicago. Her 1 Mayıs'ta yeniden yaşayacaklar. Dar ağacı onları bekliyor. 5 kişiydiler ya, Link dişlerinin arasında bir dinamit lokumu patlatarak ölümüne erken gitti. Fisher La Marseillaise'i mırıldanarak yavaş yavaş giyiniyor. Sözcükleri kılıç ve kırbaç gibi kullanarak kışkırtıcılık yapan Parsons, gardiyanlar ellerini arkalarında bağlamazdan önce yoldaşlarıyla tokalaşıyor. Nişancılığıyla nam salmış engel porto şarabı istiyor ve bir fıkra anlatıp herkesi güldürüyor. Anarşiyi hayata giriş olarak tanımlayan, birçok yazı yazmış olan Spies, şimdi ölüme giriş için sessizce hazırlanıyor. Tiyatro koltuklarında oturan seyircilerin gözleri dar ağacına dikilmiştir. Bir işaret, bir patırtı kapak açılıyor. İşte korkunç bir dans, havada topaç gibi dönerek öldüler. Jose Marti Chicago'da anarşistlerin idamı konusunda bir röportaj yazıyor. Dünya işçileri her 1 Mayıs'ta onları yeniden dirilteceklerdir. Bu henüz bilinmiyor. Yine de Jose Marti yazısını en beklenmedik yerde yeni doğmuş bir çocuğun bağırdığını duyarmışçasına yazıyor. 1889 Londra, North. 20 yıl önce Valparaiso rıhtımına atlayarak inmişti. Mavi taş gözler, sert kırmızı sakal. Cebinde 10 pound sterlin ve omzundaki bohçanın içinde birkaç parça giysi vardı. İlk işinde güherçileyle çetin yoldan Tarapaca'daki küçük bir madenin kazanında tanıştı. Sonra Iquique limanında ticaret yaptı. Pasifik'teki savaş sırasında Şililer, Peru ve Bolivyalılar birbirlerinin karnını süngüyle deşerken John Thomas North çevirdiği ne sihirdir ne keramet oyunlarıyla koca savaş alanlarının sahibi olup çıktı. Nitrat kralı North şimdilerde Fransa'da bira, Belçika'da çimento üretiyor. Mısır'da tramvayları, Siyah Afrika'da bıçkı tezgahları var. Avustralya'da altın, Brezilya'da elmas madenleri işletiyor. Aslında bir halk çocuğu olan bu eline çabuk Midas, İngiltere'de Majeste Kraliçe'nin ordusunda kendine albay rütbesi satın almış. Kent ilindeki Mason locasının başkanı ve Muhafazakar Parti'nin ileri gelen bir üyesidir. Sofrasında dükleri, lordları, bakanları ağırlıyor. Büyük demir kapılarının Şili askerlerince bir Lima katedralinden çıkartılmış olduğu söylenen bir sarayda oturuyor. Bir Şili yolculuğunun arifesinde North Hotel Metropol'de bir veda balosu vermekte. Baloya yüzlerce İngiliz vatandaşı geliyor. Metropol'ün salonları güneş gibi ışıl ışıl, yemek tabaklarıyla kadehler de parıldıyor. Krizantemlerden örülü dev bir armanın orta yerinde N harfi göz alıyor. 8. Henry kılığında merdivenden inen yüce davet sahibini bir alkış tufanı karşılıyor. Norton kolunda bir düşes gibi giyinmiş olan karısı var. Geriden de bir acem prensesi kılığına bürünmüş olan kızlarıyla Kardinal Richelieu kılığındaki oğulları geliyor. North'la birlikte onun Şili'deki mülküne gidecek olan kafilede Times gazetesinin savaş muhabiri de var. Gazeteciyi çalkantılı günler bekliyor. Orada kurşunlarla zapt edilmiş çöllerde North, Güerçile'nin kömür ve suyun, bankalarla gazetelerin ve demir yollarının efendisidir. Gel gelelim şimdi Santiago'da onun armağanlarını geri çevirmek görgüsüzlüğünü gösteren bir başkan oturmakta. Başkanın adı José Manuel Balmaceda ve North oraya onu devirmeye gidiyor. 1889 Montevideo, futbol. Londra'da Kraliçe Victoria'nın 70. yaş günüdür. Plata Irmağı'nın kıyılarındakiler bunu ayaklarıyla kutluyorlar. Buenos Aires ve Montevideo takımları küçücük Blancueda sahasında Kraliçe'nin küçümseyen denetimi altında topun peşine düşüyorlar. Şeref tribününün orta yerinde bayraklar arasında dünya denizlerinin ve de karalarının büyük bir bölümünün hakimi olan kadının portresi durmaktadır. Buenos Aires 3-0 kazanıyor. Gerçi penaltı denen şey henüz icat edilmemiş olduğundan hasım kaleye yaklaşan kişi canını tehlikeye atmış oluyor. Ama bu maçta herhangi bir ölü verilmemiştir. Oysa kaleye yaklaşmak için insanın balta gibi kesen bir sürü bacağı aşıp geçmesi gerekmektedir. Ve her maç çelik gibi kemikler gerektiren bir savaştır. Futbol bir İngiliz oyunudur. Demir yoluyla petrol kumpanyalarının ve Bank of London'ın yöneticileri ve konuk denizciler tarafından oynanmaktadır. Yine de sarışın bıyıklı oyuncuların arasına sızmayı başaran birkaç kreole, kurnazlığın kalecileri alt etmekle yetkin bir silah olduğunu göstermeye başlamışlar bile. 1890 Plata Irmağı. Yoldaşlar. Plata Irmağı bölgesine yılda 50 bini aşkın işçi geliyor. Umarsızlığın bu kıyılara sürüklediği Avrupalılar. Edmundo de Amicis'in Arjantin kıyısındaki Piedmont kolonilerine yaptığı ziyareti İtalyan bayrakları selamlıyor. Ve Buenos Aires ve Montevideo'daki işçi toplantılarında İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Almanca konuşmalar yapılıyor. Her 10 işçiden 8'i ecnebidir. Aralarında İtalyan sosyalistleriyle anarşistleri, komün üyesi Fransızlar, 1. Cumhuriyet'ten İspanyollar, Almanya ve Orta Avrupa'dan devrimciler var. Irmağın iki yakasında da grevler patlak veriyor. Montevideo'da tramvay kondüktörleri günde 18, fabrika işçileri 15 saat çalışmaktadır. Pazar tatili yoktur ve Buenos Aires hükümetinin bir üyesi bütün kötülüklerin anasının tembellik olduğu yolundaki bulgusunu geçenlerde yayımlamıştır. Buenos Aires'te Latin Amerika'nın ilk 1 Mayıs'ı kutlanıyor. Joseph Vinegar adındaki konuşmacı Almanca olarak Chicago'daki emek martirlerini saygıyla selamladıktan sonra sosyalizmin saatinin yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Bu arada üniversite ve kilise kürsüsünden seslenen kalem ve kılıç erbabı kişiler düzenin kökü dışarıda düşmanlarının ülkeden atılmasını isteyen bir yaygara koparmaktadırlar. Yetenekli yazar Miguel Cane, Arjantin'den sızıp olay kışkırtan yabancıların sınır dışı edilmelerini öngören bir yasa tasarısı kaleme alıyor. 1890 Buenos Aires, Teneke Mahalleler. Karnaval zamanında Kolon Tiyatrosu'na girerken yoksullarla zenginler aynı ücreti öderler. Gel gelelim bir kez kapıdan içeri girince eller kendi yerlerine giderler, beyinler kendi yerlerine. Hiç kimse yanlış yere oturmak günahını işlemez. Aşağıdakiler parterlerde dans ederler, yükseklerdekiler de loca salonlarda. Buenos Aires'e tıpkı tiyatrosu gibidir. Yüksek tabakadan olanlar Kuzey Barrio'daki 2-3 katlı Fransız stili saray yavrularında oturuyorlar. Kanlarına rengi belirsiz yabancıların kanını katmaktansa bakire olarak ölmeyi yeğ tutan evlenmemiş kadınlar yalnız başlarına yatıyorlar. Yüksektekiler soylarını gümüş çay takımlarına inci sağanaklarıyla işledikleri baş harflerle belirtiyor ya da icat ediyor ve Saksoni, Sèvres, Limoges porselenleriyle Waterford kristalleri, Lyons goblenleri, Brüksel masa örtüleriyle gösteriş yapıyorlar. büyük köyün uyku yaşantısından Amerika Paris'inin hummalı teşhirciliğine geçmişlerdir. Güneyde ise dünyanın ezilmişleri kümelenmişler, terk edilmiş üç avlulu sömürge köşklerinde ve özel olarak yapılmış külüstür barakalarda Napoli, Vigo ve Besarabia'dan yeni gelmiş işçiler vardiya yöntemiyle yatıp uyuyorlar. Mangal ve lavabolardan, beşik niyetine kullanılan çekmecelerden arta kalan avuç içi kadar yerlerdeki kıt sayıdaki döşek asla soğumuyor. Tek Hela'nın kapısındaki uzun kuyruklarda sık sık kavga çıkıyor. Sessizlik derseniz olmayacak bir lüks. Yalnız arada eğlenti gecelerinde akordiyon, mandolin ya da gayda ezgileri bu çamaşırcı kadınlara, terzilere, zengin patronlarla kocaların hizmetinde olanlara yitik sesler taşıyor. Ve böyle zamanlarda güneşin doğumundan batımına değin deri tabaklayan, et paketleyen, keresle biçen, sokak süpüren, yük taşıyan, duvarlar örüp boyayan, sigara sarıp buğday öğüten, çocukları ayakkabı boyayıp son cinayetleri bildirerek gazete satarken ekmek pişiren bu insanların yalnızlıkları biraz hafiflemiş gibi oluyor. Tek başına. Galicia köylerinden birileri göç ettiğinde köylüler bir ateş eksiliyor derler. Köyündeyken o nüfus fazlalığıydı. Burada fazlalık olmayı istemiyor artık. Katırlar gibi çalışıyor, diş sıkıyor, susuyor. Bu yabancı kentte bir köpekten daha az yer tutan kıt sözlü bir adam. Burada onu alaya alıp hor görüyorlar. Çünkü o daha adını yazmasını bile bilmiyor. Zaten el emekçiliği de aşağı soylara özgüdür. Burada yukarıdan atmasını bilenlere tapınılıyor ve en şişkin balonları bir kurnazlık ve şans iğnesiyle söndürüveren uyanık vatandaşlar alkışlanıyor. Tek başına yaşayan göçmen pek uykusunu alamıyor. Yine de gözlerini yumar yummaz bir peri kızı gelip yeşil yamaçlarda ve karlı doruklarda onunla sevişiyor. Göçmen bazen de karabasan görüyor. O zaman ırmakta boğuluyor. Herhangi bir ırmak değil de oralardaki belirli bir ırmak. Bu ırmağı geçenin belleğini yitirdiğine inanılıyor. Tango yapanlar. Tango Shen Milonga'nın hüzünlü çocuğu, kentin eteklerindeki barınaklarda, teneke mahallelerin avlularında dünyaya gelmiştir. Plata ırmağının iki kıyısında da kötü ün yapmış bir müzik türüdür. Bu dansı toprak zeminler üstünde işçiler ve it uğursuz takımı yapar, eli çekiç ya da bıçak tutan adamlar. Eğer son derece cüretli ve girift olan adımları yapabilecek kadın bulunamazsa ya da böyle beden bedene bir sarmaşma ancak orospulara yakıştırılıyorsa erkek erkeğe yapılır. Dans eden çift adım adım kayar, sallanır, gerinir ve sonra kıvrım kıvrım çiçek açar. Tango'nun kökeni içerlek bölgelerin ezgileri ve denizci türküleridir. Afrikalı köleler ve Endülüs çingeneleridir. İspanya gitarıyla, Almanya konçertinasıyla, İtalya mandoliniyle katkıda bulunur. Atlı tramvay sürücüsü borusunu verir. Göçmen işçi de yalnızlık saatlerinin can yoldaşı olan ağız mızıkasını. Tango ürkek adımlarla kışlalara, batakhanelere, gezgin sirklerin sahnelerine, kenar mahalle genel evlerinin avlularına kadar girmiştir. Şimdi sokak orkçuları bu müziği Montevideo ve Buenos Aires'in deniz kıyılarındaki sokaklara kadar getirmiş, kentin merkezine, kibar semtlere yönelmişlerdir. Ve gemiler tangoyu Avrupa'ya taşımaktadır. Paris'in aklını başından almak üzere. 1890, Hartford, Mark Twain. Romancının eli Colt Silah Fabrikası'nın üst düzey görevlisi olan Hank Morgan'ı Kral Arthur'un uzak geçmişteki sarayına aktarır. Telefon, bisiklet ve dinamitle Camelot kentine, Sir Galahad'la sihirbaz Merlin'in çağına yolculuk yaparlar. Burada Hank Morgan 2 sent gibi küçük bir fiyata satılan bir gazete yayımlar. West Point Askeri Akademisi'ni kurar ve dünyanın sütunlar üstünde duran bir çanak olmadığını açıklar. Daha o zamandan tekerleşmeyi tanıyan bir toplumdan gelmesine karşın Hank bu ortaçağ şatolarına serbest rekabetin, serbest ticaret ve serbest oy sandığının muştusunu getirir. Atlı düellolar yerine beyzbol maçlarını, soydan geçme monarşi yerine demokrasiyi ve düello geleneğinin şeref ilkesi yerine maliyet hesabını yerleştirmeye boş yere uğraşır. En sonunda da zırhlı mızraklı 30 bin İngiliz atlısını Birleşik Devletler'de Kızılderililer üzerinde denenmiş olan elektrik akımıyla kavurma yapar. Serüven hızla ölümcül bir sona sürüklenir ve Hank çürüyen kurbanlarının pis kokulu gazlarıyla tıkanarak can verir. Mark Twain, Kral Arthur'un sarayında bir Connecticut Yankees'i adındaki romanı Hartford'daki evinde yazıp bitiriyor. "Bu benim veda şarkımdır," diyor. Twain hep ele geçmez $1000 peşinde. Hızlı atlamalar ve sıçramalarla yaşamıştır. Gazeteci, kaşif, reklam ajanı, altın arayıcısı, gemi dümencisi, spekülatör, araç gereç icatçısı, sigorta şirketi müdürü ve başarısız bir iş adamı olmuştur. Bir iflasla öteki iflas arasında Tom Sawyer'la Huckle Finn'i yaratmak ya da anımsamak becerisini göstermiş ve hepimizin Mississippi ırmağı üstünde salla dolaşmaya çağırmanın yolunu bulmuştur. Ve bu yolculuğu sırf yolculuğun katıksız mutluluğu uğruna yapmıştır. Vasıl olmanın ivediliği yüzünden değil. Yaralı diz, kar rüzgarı. Yaradan Kızılderilileri elleriyle yapmamış, söylediği şarkıların ezgilerinden, ettiği dansların adımlarından yaratmış. Yine şarkı ve dans yoluyla yaradan şimdi bu can çekişen ihtiyar dünyanın yakında yeni bir dünyanın yeşil kasırgasıyla yıkılıp yok olacağını bildiriyor. Wovoka adındaki evliya bunun haberini öteki dünyadan getirdi. Yeni dünyada bufalolar yeniden canlanacak, ölmüş kızılderililer dirilecek ve korkunç bir tufan beyaz derilileri boğacaktır. Gaspçıların biri bile sağ kalmayacaktır. Evliya Wovoka'nın şarkılarıyla dansları batıdan çıkıp Rocky dağlarını aşarak geniş otluk ovalara yayılıyor. Eskiden bu dolaylardaki en güçlü ve kalabalık kabile olan Sioux'lar cennet vaadini açlık ve sürgünün sona ereceği müjdesini duyunca bayram ediyorlar. Her gün şafaktan gecenin içlerine değin şarkılar söyleyip dans ediyorlar. Noel'den 4 gün sonra silah seslerinin gümbürtüsü yaralı dizdeki Sioux kampının kutlama törenlerini bölüyor. Askerler kadınlarla çocukları ve sayıları zaten az olan erkekleri bufalo avlarcasına kurşunla delik deşik ediyorlar. Tipi ölülerin üstüne iniyor ve onları karların üstünde donduruyor. Sioux'ların geleceği okuyan şarkısı. Özü gök gürültüsü bir ulusum demiştim. Özü gök gürültüsü bir ulusum demiştim. Yaşayacaksın, yaşayacaksın, yaşayacaksın, yaşayacaksın. 26. ayının sonu. Sayfa 262.